Ayrım 9. Kirli sesler. Eskiden ses kirliliği gibi bir kavramdan habersizdik. Yok muydu böyle bir kavram? Vardı tabii ama biz kirli ses nedir, temiz ses nedir bilmezdik. Nasıl yerleşti hayatımıza? Seslerin gittikçe gürültü halini almasıyla. Her şeyin kirlenmesi de etken tabii. Deniz kirlenir, hava kirlenir, doğa kirlenir de ses kirlenmez mi? Kirlenen diğer şeyler gibi insan sağlığına zarar vermez mi? Öyle büyük zararlar verirmiş ki bu kirli sesler insan bedenine, kanser bile masum kalırmış. Biz bu şehirde her yanımız bu kirlilikle sarılı, tevekkül içinde yaşayıp giderken, bedenimizin uğradığı hasarlardan ancak kafayı yeme bölümünü fark edebiliyoruz. Onu da böyle birdenbire içimizden "Ay yeter!" diye bağırmak gelince, diğerleri sinsice kemiriyor sağlığımızı çaktırmadan. Sanırım gündemde bunca konu varken, böyle bilimsel havalarla, böyle çaresiz sıkıntıları neden seçtiğimi açıklamalıyım önce. Aslında o beni seçti, hem de tepeme vura vura. Öyle bir zorbalıkla ki benim için önemli olan bütün konuların önüne geçti. Ondan başka hiçbir şey düşünemez oldum. Birkaç gün önce sabahın oldukça erken bir saatinde adeta beynimi delen bir kompresör sesiyle uyandım. Neler oluyor, kim nereyi deliyor diye pencereye koştum ki aman ne güzel. Tam karşımdaki dört yol ağzını ablukaya almışlar. Yahu daha yeni kazdılardı her tarafı. Dev aletler, kamyonlar, kepçeler, yere yığılı koca koca künkler ve sağda solda iski yaftaları. Durum meydanda. Karşı köşeyi başlangıç alıp cadde boyunca kaza kaza gidecekler Şişli'ye doğru. Günlerdir bu gürültüyle yaşıyorum. Hafiften kafayı yemiş durumdayım. O yüzden de başka hiçbir şeye konsantre olamıyorum. İşte bu kadar, bitti. Olur mu? Hiç olur mu? Detay anlatacağım. O Meret benim konularımı sabote ediyorsa, ben de onu konu edeceğim. O beni çıldırtıyorsa, ben de ondan yazı çıkaracağım. Hani ne demişler? Tecavüz kaçınılmazsa, bu resmen kara mizah oldu. Dostlar bilirler, benim evim cadde üzerinde ve de köşe başındadır. Öyle ki, zaten hiçbir gürültüden kaçabileceğim hiçbir delik yok. Yaz günü pencereler de açık olunca, yatağım caddenin ortasındaymış gibi uyurum. Ben ki damlayan su, tik tak eden saat sesine bile takılırım. Tahmin edin halimi. Araba sesleri hiç bitmez. Gecenin en derin yerinde yanlışlıkla öten ve aküsü bitene kadar susturulamayan alarmlar da cabası. Onları da neden takarlar bilmem, madem aldırmayacaklar. Ama bu kazı gürültüsü hepsine tuz biber ekti vallahi. Doğal olarak zaten genelde düğüm halinde seyreden trafiğin kör düğüm haline gelmesinden oluşan karmaşa da var. Kavgalar, bağırışmalar, çeşitli melodili ve çıngırtılar halindeki kornalar ve bütün bu karambole hiç aldırmadan, olanı biteni neredeyse keyifle izleyerek sinir bozan kapı komşum karakol sakinleri. Malumunuz Osman Bey'de ortadaki ağaçların bulunduğu dilimle ikiye ayrılan yolun karakol tarafı kaç yıldır kapalı. Korkuyorlar polisler, karakola bomba filan konur diye. O kadar korkuyorlar ki hiç olmazsa bu kazı işi bitene kadar olsun açmadılar o tarafı. Hala yarım şeritle gidiyor arabalar. Ayrıca evimdeki her eşyanın üstü gri bir tozla kaplandı. İçim de kaplanmıştır. Yutuyorum zahir. Bütün bunlar bitince Allah fukaranın eşeğini önce kaybettirir, sonra buldurup sevindirirmiş olacağım. Geçenlerde en alt katında bir disko bar olan, o dev plazalardan birinde ikamet eden İstanbul'un ünlü zenginlerinden ismi lazım değil biriyle tanıştım bir yerlerde. Aynı binada oturan yaşlı bir komşu hanım, diskonun gürültüsünden yakınıyormuş. Adam da komşusuna yurt dışından temiz ses yayarak kirli sesleri temizleyen bir alet getirmiş. Küçük bir klima aleti gibiymiş. değişik alternatifler sunarak bazı güzel sesleri belli frekanslarda yayarak zararlı kirli sesleri temizliyormuş. Her eve lazım. Ama o alet bu şehirde işe yaramaz. Öyle bol çeşidimiz var ki bizim, hangi biriyle baş edecek? Mesela şu anda rutin kirli seslerimin arasından birdenbire şen şenlik la la lay lay lam la la lay ay gaz geçti. Bir bu eksikti derken mikrofonla avaz avaz patates, soğan ve domates satan koca kamyon yolu tıkadı. O uzay mekiğine benzeyen dev kepçeli şeyle burun buruna gelince arbede koptu. Bu arada cesaretle karşı kaldırıma park etmiş arabalar da var. Yiyecekler kepçeyi tepelerine şimdi. Ay yine bağırışıyorlar. Nasıl bastırsın zavallı alet, icat edildiği o gavur ellerinde duymaya hiç alışık olmadığı ve asla tanımlayamayacağı bu sesleri? Sonra birden gece yarısı bir trafik polisi mikrofonla "Sağa çek!" diye bağırabilir. Kesin beyni sulanır. 3 günden dağılır vallahi. Ben ise hala kaderimse çekerim diyorum. Ne diyeyim? Gavur. Parantez, bir bölümü Burgazada Sevgilim kitabında yayımlanmıştır. Küçükken Kurtuluş'ta otururduk. O zamanlar her çocuk sokakta oynardı. Havanın iyi olduğu günlerde en büyük eğlencemiz bu sokak oyunlarıydı. Dersini bitirmeden sokağa çıkmak yok lafı pek sık işitilirdi evlerde. Bir yığın popüler oyun vardı sokak literatüründe. Saklambaç, kurtarmaca, istop, ille de öyle denirdi. Tape, ip atlama, tekman, uzun eşek, birdir bir, dokuz taş vesaire vesaire. Bizim sokak sakinlerinin çoğu Ermeniydi önceleri. Uluç, Halit, Ayla, Büte ablalar ve çocuğumun hayali aşkı Engin abiler birkaç Rum aile dışında. Tabii ki biz çocuklu olanları hatırlarız kardeşimle en çok. Sıkı komşuluk ilişkileri sevgiye dayanır, tüm mahalle halkı adeta kan bağı olan geniş bir sülale gibi iç içe yaşardı. Mutluyduk. 6-7 Eylül olaylarında, ki epey bulandırmıştı bu mutluluğu, Halit'in babası Albay amca, üniformasını giyip kılıcını çekerek sokağın ortasında durmuş, "Bu sokakta gavur yok." diyerek kimseleri geçirmemişti oradan. Ki zaten bir tek o resim kalmış aklımda. Olayın kendisi sisli bir hayal. Çok küçüktüm. Gerisi hep anlatılanlar. İlk kez o zaman duymuştum o sözcüğü ki unutulur giderdi üstelenip durmasaydı yıllar yılı. Anneme de sormuştum merak edip anlamını. Önemli bir şey değil, öğrenmesen de olur deyip geçiştirmişti de. Sonradan dedem, o sözün aslı kafirdir ve de dinsiz demektir. Seninle hiç ilgisi yok deyip hepten noktayı koymuştu. Aradan birkaç yıl geçti. Yanımızdaki daha önce her katında Rum bir aile oturan 3 katlı evi bilmem nereli bir aile satın aldı. Çok çocukluydular. 3 kata birden ancak sığıyorlardı. Ki yıllar içinde o komşumuz bizim sokakta birkaç Rum evi daha satın almıştı. Rum komşularımızın nereye gittiği ve yeni gelenlerin kimler olduğu bize hiç dert değildi. Önemli olan çok çocuklu bir komşumuzun olmasıydı. Çok çocuk çok eğlence demekti çünkü. Bu yeni çocuklar da kısa zamanda uyum sağladılar sokaktaki diğer çocuklara. Bol eğlenceli, bol oyunlu bu çocuk kalabalığında sokak kavgaları da olmaz değildi tabii doğal olarak ve genelde her aile kendi çocuğunu hizaya çekerdi bu kavgalar ertesinde. Ama bir gün birdenbire yeni gelen çocukların annesi böyle bir kavga sırasında kavgadaki Ermeni çocuğa taş atarak "Bir daha yaparsan gebertirim ulan seni, gavurum piçi, kurumuyor ulan kökünüz." diye bağırınca bir şeyler kırılmıştı çocuk yüreğimde ve hissetmiştim bazı şeylerin artık eskisi gibi olmadığını. Ve o sözcük ağır bir küfür olarak kazılmıştı beynime. Yine de tam olarak nerede kullanıldığını anlayamamış ve birkaç kez de ben kızdığımda eşek hayvan der gibi gavur bağırmıştım birilerine. Çok sonra bir gün yine o lafı ettiğimde bana gülüp "O lafı sen kullanamazsın. O senin gibiler için kullanılır." dediklerinde anlamıştım benim gibiler, bizim gibiler diye bir kavram olduğunu. Ondan çok sonra da kendi dininden olmayan herkese gavur demeyi hak sayanların bolca bulunduğu bir ülkede başka dinden biri olarak yaşamanın ne demek olduğunu. Yıllar geçtikçe, entelektüel dostlar edindikçe, mizah duygumuz geliştikçe, sözlük anlamına boş vererek espri gibi kullanmaya bile başladık sinir olduğumuz o sözcüğü. Gavur elleri, gavur icadı, elin gavuru falan diyerekten. Gavur dağı salatası da var. O da niye yassıdır bilmem. Nadiren bile olsa yüzüne doğru küfür gibi püskürtüldüğünde cinleniyor insan elde olmadan yine de. Genelde böyle damdan düşer gibi giriveriyorum okumaya başlayana ne bu şimdi dedirten konulara ama artık biliyorsunuz. Sonunda hep içtenlikle açıklıyorum kafama takılma nedenlerini ki hiç durup dururken değil. Cumartesi gecesi bir arkadaşımın evinde Scrabble oynuyorduk. 4 kadındık, 2 Müslüman, 2 Hristiyan. Televizyon açık, benim yine sırtım dönük. Ceviz kabuğu programı var. Sesler yükseliyor, tartışmalar kavgaya dönüşüyor. Alıştık artık ya, pek aldırmıyoruz. Arada bir Lozan, Atatürk, Ermeniler, ülkemiz, toprak gibi sözcükler çalınıyorsa da kulağımıza, konuya vakıf değiliz. Çünkü dinlemiyoruz. Aklımız orada değil, ciddi oyun oynuyoruz. Birisi bir makaleden bahsederken bir ara, gavurca yazılmıştı. Sözleri çalınınca kulağımıza, donup kaldık birden iki Müslüman, iki Hristiyan, 4 arkadaş. Sonra gavurlar diyor ki diye devam edince adam art niyetsiz, doğruluğundan emin ve diğerleri de bu sözden hiç rahatsız olmayınca dönüp baktık meraktan. Alttaki açıklama bandında doçent doktor ismi hiç lazım değil, Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler yazıyordu. Doçent. Bu yüzdendi bugün o eskilere gidişim. Ah, boşa çırpınıyor bu ülkedeki iyi niyetli insanlar, boşa. Biz sinirimizden televizyonu kapattık. Siz ne hissettiniz? Çanlar kimin için çalıyor? Çanlar kimin için çalıyor? Çanları kim çalıyor? Çanlar kimin için çalınıyor? Çanlar nereden çalınıyor? Çanlar neden çalınıyor? Çanlar nasıl çalınıyor? 40 küp 40'ının da kulpu 40 küp. Veya bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Siz bunları gönlünüze göre zenginleştirerek arttırabilirsiniz isterseniz. Ya da bunlara takılmayıp olayın kendisine odaklanırsınız sırf. Çünkü ben günlerdir çanlar çanlar demekten beynimde bu tür tekerlemeler yankılanır oldu. Ayrıca isterseniz en baştaki tekerleme dizisine dönüşen soruları ayrı ayrı ve teker teker ele alıp cevaplar üretebilirsiniz kafanızda. Malumunuz şöyle birkaç haber yazısı olarak hafif bir ilgi halinde geldi geçti bile. Hani şu Dolapdere'deki tarihi kilisenin tarihi çanlarının çalınması meselesi. Eminim her okuyan hayretler içinde kaldı önce. Böyle bir şey nasıl olabilir diye. Sonra gündeme düşen bilumum garip olaylar zincirine yeni bir halka gibi eklenerek uzaklaştı gitti bizden öteye. Benim kafama da böyle takılıp kalmayabilirdi aslında. Ama geçen akşam bir yerlerden dönerken taksiyle oradan geçiyorduk kestirme olsun diye. Aman dedim şoföre, ne olur burada biraz yavaşla. Şu çanları çalınan kiliseye bakacağım. Zaten kırmızı ışığa da denk geldi. Böylece uzun uzun bakabildik. O gözleri oyulmuş kapkara bir dev gibi duran bakımsız mimari harikasına. Bu arada şoför camları kapatıp kapıları kilitledi yavaşça ve buralarda durmaya korkuyorum vallahi. Geçen gün böyle ışıklarda beklerken tık diye arkadaki kapının kapanma sesini duydum ve anında müşterinin çığlıkları yükseldi. Kapıyı açıp kadının çantasını kapıvermişler. 4-5 kişiydiler. Doğrusu öyle korktum ki kadın bağırdı durdu ama ben yerimden kıpırdayamadım, dedi. Biz çanlardan boşalan kuleleri incelerken o, burası Türkiye, burada İstanbul kardeş, her şey olabilir. Bu Dolapdere de hepten tekinsiz zaten, diye hafiften şoför edebiyatına daldığında ben takılmış bulunuyordum çoktan. Ayrıca tekinsiz Dolapdere'de yaşanmış bazı kapkaç olayları benim arkadaşlarımın başına da geldiğinden iyi bilirim. Kırmızı ışıkta beklerken muştayla vurup patlatıyorlar sağ camı, sen saçına gözüne dolan cam kırıklarıyla uğraşa dur, anında çantan uçuveriyor. Ne diyordum? Ha, çanlara takılmıştım. Yahu, olabilecek şey var, olabilemeyecek şey var. Biri 100 kiloluk, biri 80 kiloluk iki çanı. İki günde peş peşe nasıl becermişler de kimsenin ruhu duymadan merdiven dayayıp sırtlayıp indirmişler kulenin orta yerinde asılı durduğu o yerden. Yoksa Süpermen gerçekten var mı ne? Bakın ben öyle zırt pırt fıkra anlatmayı hiç sevmem. Geçenlerde denk geldi diye attırmıştım bir tane. Bunu bir kez daha yapmayı hiç istemiyorum ama öyle güzel uyuyacak ki şimdi yine yapacağım. Bunu bir arkadaşımın annesi anlatmıştı. Ermenice ve lehçeyle anlatılınca daha keyifli olur ya, neyse. Çok eskiden bir Ermeni köyünde epeyce altını olan bir adam varmış. Yıllarca çalışıp biriktirmişmiş. Bir gün uzak bir köydeki akrabalarından birinin cenazesine gitmesi gerekmiş. Gidip gelmesi bir hafta falan sürecek. Altınlarını da yanında götürecek değil ya. Evlerde kilit milit hak getire, banka manka da yok tabii. Öyle bir yere saklamalı ki kimsenin aklına gelmesin. Düşünmüş taşınmış, sonunda uyanıkça bir çözüm bulmuş. Yola çıkmasından bir gece önce doldurmuş altınları bir keseye, herkes uykuya dalıp el ayak çekilince, köy meydanında bulunan uzun direğe tırmanmış, keseyi en tepeye bağlamış. Kim bakacak direğin tepesine? Ama kademsizlik bu ya, oralarda dolanan serserinin biri izlemişmiş bizimkini. Ertesi gün o gönül rahatlığıyla yola çıkınca, gece yarısı tırmanmış direğe, indirmiş aşağıya keseyi. Bir güzel boşaltmış altınları, içine tezek doldurup gerisin geri asmış tepedeki yerine. Bir hafta sonra gittiği yerden dönen adam, meydandan geçip evine doğru giderken gözünün ucuyla bakmış yukarıya ki yerli yerinde duruyor kese. Gece yarısını zor etmiş ya, sonunda kimselere görünmeden çıkıp almış kesesini. Bir de açınca ne görsün? Yapılacak bir şey yok. Giden gitti artık da. Şöyle bir düşünce takılmış kafasına garibin. Diyelim ki tırmandı inek yani. Diyelim ki indi. Nasıl çömeldi, nasıl şey etti? İzninizle ben bu cümleyi bir de o lehçeli Ermenice ile alacağım. Anlayanlar iki kere gülsün diye. Tevelane elane, içane içane, pa indurgu gogozane, indurgu kakane. Bence bu çanların kimsenin ruhu duymadan çalınmasına şaşırmak için de böyle aptal bir mantık gerekiyor. Uydu ama değil mi?